Ayrım 31.
Bir gün sahnenin kenarına oturmuş provanın başlamasını bekliyorduk. Zeliha'nın elinde bir kitap vardı. Balzan bir kitabı. Yanılmıyorsam Vadideki Zambak. Ben Balzan insan ruhunu ifadedeki gücüne hayranlığımı belirttim. Aşk onun gibi anlatan bir yazar tanımıyordum. Selim benimle alay etti. Yeryüzünde böyle aşklar olmadığını, bütün yazılanların hayal ürünü olduğunu ileri sürdü. Zeliha ile gülümseyerek bakıştık. Daha beter olun diye homurdandı Turgut. Aşk fesadına uğrayın. Zeliha, hepsi mi uydurma Selim dedi. Selim büsbütün kızdı. Okuduklarımız yazarın kafasından çıkıyordu. Gerçekte böyle güzellikler yoktu. Bütün güzellikler hayal gücündeydi. İsterse şimdi o da oturup bizleri gözyaşlarına boğacak aşk hikayeleri icat ederdi. Cahilliğimizden gülüyorduk ona. Bu hikayeleri yazmak gereksizdi. İnsan daha büyük gerçekler peşinde koşmalıydı. Sevgisini başka şekilde göstermeliydi. Zeliha sordu. Nedir bu büyük gerçekler? Belki anlatması güçtü. Fakat insan ruhuna ait daha büyük gerçekler vardı. İnsan yalnız kaldığı zaman öyle şeyler düşünüyordu ki aşk bunların yanında küçük bir yer tutuyordu. Sevdaya zamanı yoktu. Zeliha güldü. Belki bu söylediklerin de hayal ürünüdür, ne dersin? Hayır, değildi. Aşk bir zayıflıktı ve insanın başka güzellikleri görmesine engel oluyordu. Selim kızınca düşündüğü şeylerin tersini de savunurdu. Bu sözleri de inadından söylüyordu herhalde. Kim bilir, belki de samimiydi. İnsanlarla uyuşamadığını hissetmenin getirdiği komplekslerdi bunlar. Fakat Selim kompleks sözüne kızardı. Kendisi belki aşağılıktı, fakat aşağılık kompleksi yoktu Selim'de. Gururla söylerdi bunu. Zeliha Selim'in kendisini sevdiğini biliyordu. Bir gün bunu Selim'e söylediğim zaman artık bu konuyla ilgili değilmiş gibi göründü. Bana ilişkimizin ne durumda olduğunu sordu. Babası Zeliha'yı bir mühendisle evlendirmek istiyordu. Zeliha lise son sınıftaydı ve benden 2 yaş büyüktü. Ben henüz liseye başlamış, 3 dersin ikmale kalmış bir öğrenciden başka bir şey değildim. Evlenme konusunda meslek sahibi birinin yanında bir hiçten ibarettim. Beni ezip geçerlerdi. Nitekim ezip geçtilerdi. Bu ayrı hikaye. Oyunun ilk gecesinde, oyun başladığı sırada hepimiz heyecan ve yorgunluktan bitkin durumdaydık. Elbiselerimizi bulamıyor, rolümüzü unuttuğumuz endişesiyle şaşkın şaşkın dolaşıyorduk. Kimsenin sahneye çıkacak cesareti yoktu. Ne yapacağımızı bilmemekten birbirimize çatıyorduk. Sonunda Zeliha'ya fenalık geldi. Pencerenin yanına oturttuk. Yarı baygın orada kaldı. Perde açıldı. Benim rolüm hemen başladığı için sahneye koştum. Selim odada kaldı. Döndüğümde Selim'i Zeliha'nın yanında hiçbir şey söylemeden onu seyrederken buldum. Beni görmedi. İçinden neler geçtiğini bilmiyorum. Fakat onu sevdiği, hem de çılgın gibi sevdiği bakışlarından okunuyordu. Zeliha gözleri kapalı, başını koltuğa dayamış kıpırdanmadan duruyordu. Selim'in yüzünde yumuşak, ümitsiz bir ifade vardı. Şimdiye kadar onda görmediğim bir ifade. Ümitsiz fakat mutsuz olmayan bir ifade. Dudakları sanki konuşacakmış gibi belli belirsiz kımıldıyor, büyük bir gerginlik içinde olduğu anlaşılıyordu. Belki de içinden onunla konuşuyordu. Geldiğim gibi yavaşça geri döndüm. Oyunun sonuna doğru ben de kendimi iyi hissetmiyordum. Yüzüm yanıyordu, fenalaşıyordum. Boğazıma bir şey tıkanıyordu. Nefes alamıyordum. Birden olduğum yere yığıldım. Çocuklar divana taşıdılar. Selim büyük bir telaşa kapıldı, yanıma oturdu, yakamı gevşetti, kolonyayla şakaklarımı ovdu. Titrek bir sesle beni teselli ediyor, başım okşuyordu. Kimsenin o güne kadar benimle böyle ilgilendiğini görmemiştim. Hıçkırarak ondan af dilemeye başladım. Göğsüm sıkışıyor, gözlerim kararıyordu. Öleceğimi sanıyordum. Selim'den özür dilemeden ölmek istemiyordum. Selim de şaşırmış, benden özür diliyordu. Gözyaşları içinde ellerine sarıldım. Utanarak odadan kaçtı. Üçümüzün yaşadığı bu acıklı macera boyunca bana bir kere olsun sitem etmedi. Ben de onun duygularına saygı gösterdiğimi sanıyorum. Şimdi yanımda olsaydı gene ondan özür dilerdim. Beni affet Selim. Kaderimizi değiştirmek elimizde değildi derdim. Selim'i kaybetmenin acısı içimde daha çok taze olduğu için fazla yazamayacağım. Onu son bir defa görmeden kaybetmenin acısı içindeyim. Tekrar görüşmek kısmet olursa oturur uzun uzun dertleşiriz. Hepimizin başı sağ olsun. Gözlerinden öperim sevgili kardeşim. Metin Kutbay. Bir mısra takıldı aklına şarkıdan. Tunç devri, aşık oldu, utanç devri. Şarkıda daha fazla yazmaya eli varmadı. Bu olayı bana anlatmıştı, aşkından bahsetmeden, üstü kapalı. Ne Zeliha'ya, ne de başka birine, yalnız Metin'e. Bir insanı içine açması ne kadar zordu, ne ince hesapları vardı. Selim'e yapılan bir haksızlığı daha ortaya çıkarmış bulunuyorum sayın yargıçlar. Evet, Metin görevini kötüye kullandığı için mahkemeye verildi. Suçluyorum sayın yargıçlar. Ortada açık bir haksızlık var. Yanlışlıkla sahneye çıkarılan masum bir vatandaşa oyunun bütün sorumluluğu yüklenmek isteniyor. Şarkılarda bu suçtan üstü kapalı söz edilmiş olması bugüne kadar asıl delillerin ortaya çıkmasını önlemiştir. Suç sandalyesinde oturan Metin Kutbay'ı 4. şarkının açıklamasında yargılamak imkanı da böylece ortadan kalkmıştı. Fakat uzun ve sabırlı bir araştırma sonunda utanç devrinin açıklamasının bir dalgınlık eseri şarkılara konulmadığını tespit etmiş bulunuyorum. Biraz önce sanık Metin Kutbay'ın savunmasını dinlediniz. Suçlu kendini temize çıkarmak çabasıyla olayları tahrif etmiş ve meseleyi başka bir yöne sürükleyerek bizleri yanıltmaya çalışmıştır. Ayrıca tutunamayanlar kanununun 14. maddesine göre onlara savunma hakkı verilmediği gerekçesine dayanarak sanığın savunmasının nazara itibari alınmamasını talep ediyorum. Biraz sonra yüksek huzurlarınıza getireceğim açıklamayla gerçek bütün çıplaklığıyla gözlerinizin önüne serilecek ve zavallı müvekkilimin onlar tarafından nasıl adım adım ölüme götürüldüğü bir kere daha anlaşılacaktır. Masanın çekmecelerini karıştırdı. Sonra Rüstem diye bağırdı. Yandaki odadan hemen zeki bakışlı 15 yaşlarında bir çocuk fırladı ve yıldırım gibi odaya daldı. Turgut'un karşısına dikildi. Buyur kumanda. Turgut gülümsemesini tutarak aferin Rüstem dedi. Askerde seni muhakkak onbaşı yaparlar. Sizin gibi teğmen yapmazlar mı kumandan? Çok çalışırsan onu da yaparlar. Düşmana karşı uyanık olanları her şeyi yaparlar. Yalnız emre itaat şart. Şimdi bir düşmanı tepelemek için biraz beyaz kağıda ihtiyaç var. Dosya kağıdına. Bakkala git, temizlerinden 15-20 tane al. Rüstem topuklarının çevresinde döndü. Baş üstüne kumandan. Koşarak çıktı. Rüstem kağıtları getirince Turgut önce itinayla paketi açtı. Sayfaları masanın üstünde düzeltti. Suratıma bakacağına git bana kahve yap. Rüstem bir çırpıda kahveyi getirdi. Şimdi kimseyi içeri bırakma. Savaş hazırlığı yapacağım. Çok gizli. Bu tehlikeli silahı senin için elime alıyorum Selim kardeşim. Tanrı onu doğru yolda kullanmama yardımcı olsun. İşte sana nesir. Tunç devri, aşık oldu, utanç devri. Utanç devri tutunamayanların ortaya çıktığı Tunç devrinden hemen sonra gelen tarih öncesi bir dönemdir. Selim Işık modası geçmiş bir yaratık olduğu için bu dönemi günümüzde yaşamaya çalışmıştır. Utanç devri bugün bütünüyle yürürlükten kaldırıldığı halde Selim kararın ilanı tarihinde bir dalgınlık eseri olarak durumdan haberdar olamadığı için eski kararın gereklerine göre hareket etmiştir. Yaptığım etraflı araştırma sonunda utanç devri olaylarına Metin'in birinci derecede karışmış olduğunu öğrendim. Metin'le yapılan görüşme ve kendisinin yazılı olarak verdiği bilgilerle durumu aydınlatmayı başardığımı sanıyorum. Tunç devri için konulan yeni kanunların uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, bu devrin bilinmeyen bir tarihe ertelenmesiyle sonuçlanınca utanç devrinin ağır şartlarına boyun eğmekten başka bir çare görülmemişti. Metin'in varlığıyla büsbütün ağırlaşan bu şartların yarattığı ortam, Selim'i kaçınılmaz bir yaşantıya sürükledi. Yarattığı acıklı ortamın farkında olmayan Metin Kutbay, 1933 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Doğduğu günden liseyi bitirdiği güne kadar aynı sokakta ve aynı evde yaşadı. Çirkin bir bebekti. Tek erkek çocuk olduğu halde fazla şımartılmadı. Dişleri düzgün değildi. Çenesi büyüktü. Huysuz bir çocuk olduğu için ona bir keman alarak oyalamak istediler. Müziğe istidadı olmadığı için bütün gün kemanı gıcırdatır, evde herkesin canını sıkardı. Oysa Metin kendinde büyük yetenekler görüyordu. Küçük yaştan acıklı romanlara, hüzünlü şarkılara karşı bir eğilimi vardı. Akıllı olduğu söylenemezdi. Aptal da değildi. Eğilimlerine uygun her şeyi iyi kötü ayırt etmeden beğendi. Üçüncü sınıf yerli romanlarla Balzac ve Stendhal'i aynı zevkle okudu. Klasik müzik eğitimi görürken Türkçe tangoları aynı heyecanla dinledi. Canı sıkıldığı zaman başkalarının da canını sıkardı. Hayatın boşluğu, aşkın acıları ve ızdırap konusunda ucuz romanlardan ve tangolardan edindiği beylik düşünceleri vardı. Bu düşünceleri hiçbir zaman hayatına uygulamadı. Yüksek yakalı gömlekler giyer, ip gibi kravatlar takardı. Orta boyluydu. Uzun boylu ve gösterişli bir insan izlenimi bırakmak için kazık yutmuş gibi yürürdü. Gülerken dişlerini göstermemeye çalışır, konuşurken daha kısa görünsün diye eliyle çenesinin altını kapardı. Kendini beğeniyordu. Onu beğenmeyenlerin kendisini anlamadığı kanısındaydı. Kendini aldatırdı, başkalarına yalan söylerdi. Yalnız kaldığı zamanlar bazen kendini kötülerdi. Fakat bunda da başarılı olamazdı. Selim'le tanıştığı günden başlayarak onu yalanlarla besledi. O güne kadar övünmelerine kimse aldırmadığı için Selim'in saflığı onu etkiledi ve yalan konusunda kendini aştı. Önce romantik bir hastalığı olduğunu ve sanat heyecanları duyduğu zaman sık sık bayıldığını ileri sürdü. Ayna karşısında talim ettiği acı gülümsemeleriyle Selim'i büyülemeyi denedi. Selim tam ona inanmak üzereyken Türkçe tangolar meselesinde kuşkuya düştü. Bununla birlikte sonunda Selim'in romantik bir genç olmadığını ve aşkın ızdıraplarını anlamasının imkansızlığına karar verildi ve böylece Selim romantik olmaktan vazgeçti. İlk gençliğinin coşkunluğuyla milliyetçi görünme hevesi, Metin'in milli emniyette çalışan ve bu vatanın düşmanlarını izleyen gizli bir polis olmasına yetti. Durumun gizliliği meselenin fazla kurcalanmasını önlüyordu. Bu sıralarda Selim de Metin de birkaç yıldır artık uzun pantolon giyiyorlardı. Selim bu polislik masalına inanmakta güçlük çekti. Fakat Metin ilişkilerini sürdürmek amacıyla kuşkularını kendine bile itiraf edemedi. Lisenin birinci sınıfında okuyan bir çocuğun eline tabanca vererek Milli Emniyet Binası önünde nöbet tutturan bir teşkilatın gerçeğe ne kadar uyduğunu araştırmadı. Kendisinin de akıl almaz bazı hayalleri vardı. Fakat nedense metin gibi hayallerine bir gerçeklik vererek anlatmayı beceremiyordu. Nedense buna dili varmıyordu. Beceriksizliğinden utandığı için bu meselenin üstünde fazla durmak istemiyordu. Metin'in uydurma aşk maceralarını inanarak dinledi. İnsanların yalan söylemesi için bir gerekçe görmediğinden onlara inanmakta güçlük çekmiyordu. İnsanlara inanmadan onlarla birlikte olmanın mümkün olmadığını sanıyordu. İnsanlara inanmadığı zaman onlardan kaçıyordu. Söylenenlere inanmadığı zaman inanır görünmenin insanlara ihanet etmek olduğunu düşünüyordu ve bu ihanetinin anlaşılmaması için ortalıkta görünmemeyi tercih ediyordu. İnsanları metin gibi bayağı bulduğu zaman kendinde de aynı bayağılığın bulunduğunu, başka türlü o insanla birlikte olamayacağını hissediyordu. Metin de yalanlarına bu kadar kolay inanan bir insan olduğu için Selim'i küçümsüyordu. Selim'in ileride baş kaldırmasını önlemek için onun kişiliğini göstermek istediği anlarda cesaretini kırarak gelişmesini engelliyordu. Selim kendisi gibi yalanlar bulup söyleyemiyordu. Bu nedenle Metin Selim'le birlikte bulunmaktan çok hoşlanmıyordu. Selim insanın yaratıcı hayal gücünü öldürüyordu. Kambur duruşu, dağınık saçları ve ütüsüz elbisesiyle Selim insanı can sıkıntısı ümitsizliğe sürüklüyordu. İnsan ona bakınca gerçi bir süre kendinden memnun oluyordu. Fakat sonunda canı sıkılıyordu. Selim'de can sıkıcı ve hayal kırıcı görünüşünün insana yeni heyecanlar ilham etmeyen pısırıklığının farkındaydı. Her gece yatakta bu durumdan kurtulmak için Allah'a yalvarıyordu. Omuzları biraz daha genişleyemez miydi? Gittiği partilerde bir kenarda oturup surat asmamak için acaba ona dans öğretilemez miydi? Allah Selim'e dans öğretmeye pek niyetli görünmüyordu. Her şeye kadir olduğu halde böyle küçük işlerde bile kullarına yardım etmiyordu. Üstelik bu işlere Metin'i memur ediyordu ve Metin de Selim'i beceriksizliğiyle alay ediyordu. Selim'in hiçbir şey öğrenemeyeceğini söyleyerek gülüyordu. Selim ise kendini Metin'e beğendirmek için çırpınıyordu. Bir yandan da Allah'a başvurmayı ihmal etmiyordu. Çok zayıftı. Biraz daha kuvvetlenemez miydi? Metin izci takımında trompet çalıyordu. Selim de trompet bölüğüne alınamaz mıydı? Allah susuyordu. Selim çalışkandı, Metin tembeldi derslerde. Sonunda çalışkan olmanın kötü bir şey olduğuna karar verildi. İnsan sonunda kendisini sınıf birincisi olmak gibi aşağılık bir tutkuya kaptırıyordu. Bir karne sınıf ikincisi olursa dünya başına yıkılmış gibi oluyor, günlerce sapsarı bir suratla kimseyle konuşmadan dolaşıyordu. Üstelik arkadaşları çalışkan olmadığı için derdini anlayacak, onunla paylaşacak biri bulunmuyordu. Yalnız kalıyordu. İnsan alay ediliyordu. Hayatta başarı kazanan bütün insanların okul yılları başarısız geçmişti. Çalışkan olmak ilerisi için kötü bir işaretti. Böyle insanlar para kazanamaz, kadınlarla ilişkide başarıya ulaşamazdı. En kötüsü hayatın dışında kalırdı. İnsanların ızdıraplarına yabancı olurdu. Hiçbir zaman gerçekleri göremezdi. Metin'in de inkar kabul etmez üstünlükleri vardı. Bisiklete daha iyi biniyordu, voleybol oynuyordu ve Selim'den daha kuvvetliydi. Herhalde bunlar da yalan değildi. Selim'in alaylarına kızdığı zaman şiddetli yumruklar atıyordu ona. Kızlar üzerinde görünür bir başarısı vardı. Onların yanında Selim gibi sarsak, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen bir durumda kalmıyordu. Aynı kızı sevdikleri zaman da üstünlüğünü açıkça ortaya koymuştu. Metin, Zeliha adlı bir kızla kısa süren bir ilişki kurmuştu. Fakat sonunda kıza da dayanılmaz üstünlüklerini kabul ettirmeye kalkınca bozuştular. Ne yanından bakılsa ucuz bir maceraydı. Zeliha liseyi bitiriyordu. Ailesi aşağı yukarı kimin evleneceğini kararlaştırmıştı. Zeliha son defa bir mektepli aşkı yaşamak istiyordu. Metin'den uygununu bulmak zordu. İlişkileri bozulduğu sırada Selim ortaya çıktı. Fakat Selim'de can sıkıcı özellikler vardı. Tanıştığı kızları adam etmeye kalkıyordu. Onların kitaplardan ve ondan bundan ödünç aldıkları romantik hayallerini ciddiye almıyordu. Böyle bir insanla ancak evlenilebilirdi. Bu ise pratik güçlükler nedeniyle imkansızdı. Zeliha Selim'den 4 yaş büyüktü ve Selim evlenmeyi düşünmeyecek kadar akılsızdı. Ayrıca 14 yaşında bir çocukla evlenilmezdi. Bütün romantizmine rağmen Zeliha bunun farkındaydı. Başı daima öne eğik gezen bu çocuğun çekici bir yönü yoktu. Üstelik sık sık gülünç durumlara düşüyordu. Böyle çocuklarla genç kızlar ancak alay edebilirdi. Sevgililer onun saçma davranışlarına karşı ancak göz göze gelerek gülümseyebilirlerdi. Elbette böyle çocukların bu bakımdan bir yararı vardır. İnsan kendi romantizmini daha iyi anlar bu kılıksızların yanında. Selim'e de bu görev verildi. Bir oyunun provaları dolayısıyla sürekli olarak birlikte bulunan bu üç kişinin arasında yalnız Selim'in yaşadığı başka bir oyun daha oynandı. Selim'in Zeliha ile ilgilenmesi Metin'i tahrik etti ve kızla ikinci denemeye girişti. Bu aşkın bütün ağırlığını taşımak Selim'e düştü. Bu üçlü oyunda baştan beceriklilik göstermediği için en kötü rol ona kalmıştı. Bir yandan Zeliha'ya aşkını anlatamamanın güçlüğünü yaşarken, bir yandan da Metin'in bitmez tükenmez aşk hikayelerini dinlemek zorundaydı. Rolünü oldukça başarılı oynadığı söylenebilir. Hiç olmaz kendinden bekleneni veriyordu. Çok istekli oynadığı ileri sürülemezdi. Ama Metin ve Zeliha kadar olmasa da onun da kendine göre sıkıntıları vardı. Yanlış çıkışlar yaptığı oluyordu. Kıskançlık gibi modası geçmiş duygulara kaptırıyordu bazen kendini. Açıklamanın başında da açıkça belirttiğimiz gibi tarih öncesi bir yaratık olduğu için bu kusurunu hoşgörüyle karşılamak gerekir. Zaten Metin'le Zeliha da ona yapılabilecek en iyi davranışta kusur etmiyorlardı. Onu anlayışla karşılıyorlar, huysuzluklarını hoş görüyorlardı. Onlardan daha fazlası beklenemezdi. Selim de beklemiyordu. Ümitsiz anlarında Selim'in de yanıldığı oluyordu. Yalnız anlayışla karşılanması, bunun dışında bir yaşantıya katılmasına izin verilmemesi onu üzüyordu. Anlıyordu tabii. Ona daha iyi davranılamazdı. Onu beğeniyorlardı. Geleceği parlak bir genç olarak görüyorlardı. Yalnız Metin değil, birçok insan onu hayatın gerçeklerinden koruyordu. Selim'in ilgi duyduğu başka kızlar da vardı. Hepsi Selim'i beğeniyorlardı. Onun sözlerini ciddi bir tavırla ve başlarını sallayarak dinliyorlardı. Çok doğru söylüyordu. Ne güzel ifade ediyordu. Ona hak vermemek imkansızdı. Bu yaşta bir gencin böyle esaslı sözler etmesi ne güzeldi. Böyle ciddi ve ağırbaşlı bir insana ancak hayranlık duyulabilirdi. Başka bir şey duyulamazdı. Bu nedenle bütün kızlar bu ciddiyet ve ağırbaşlılığa kendilerine layık görmedikleri için daha hafif genç erkeklerin koluna girerek uzaklaşıyorlardı. Selim her zaman oyunun kurallarına tam uymaya çalıştığı için bu üçlü oyunda da üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Genç sevgililer olur olmaz zamanlarda ayrılıp bayıldıklarında ilk yardım ekibi gibi olay yerine ilk yetişen Selim oldu. Gerekli müdahaleyi hemen yaptı. Yakaları gevşetti, pencereleri açtı, itirafları dinledi, buhrandan buhrana sürüklenenlere elini uzattı, özür diledi, acıklı suratlar takındı. Sonunda meslekte yeni olduğu için daha fazla duramadı, odadan kaçtı. Bu yüzden kendini suçlayarak oyunun aslına uygun olmasını sağladı. Bu büyük davranışlar içinde aşkının küçüklüğünden utandı. Sözünün eri olduğu için utanç devrini sonuna kadar yaşadı. Metin bu kadar yalanla uzun süre yaşamadı. Bir gün gerçekten hastalandı ve yatağa düştü. Yalanlar yavaş yavaş bünyesini çürütmüş, doktor öyle söyledi. Uyuşturucu maddenin miktarı fazla gelmiş, zehir etkisi yapmaya başlamış. Hastalığı sırasında bir süre kendini gene yalanla avutmaya çalıştı. Durumu gittikçe kötüleşti. Sonunda doktor yalanı yasak etti. Metin artık gerçekten öleceğini sanıyordu. İyileşmek için son bir ümit olarak kendini kötülemeye başvurdu. Benim yalancı olmama neden göz yumdunuz diye bağırıyordu. İyileşmek istemiyorum. Gene aranıza katılıp domuz gibi ortalığı kokutmak istemiyorum. Bana acımayın. Bırakın daha beter olayım da düzelmem için bir fırsat çıksın ortaya. Eskisi gibi kötü olma fırsatını vermeyin bana. Hastalığı ilerledikçe yalana nefreti de arttı. İtiraflarımı yazmalıyım diye çırpınıyordu yatağın içinde. Selim'e yaptığım kötülüklerin tarihini yazmalıyım. Ondan nasıl nefret etmiş olduğumu anlatmalıyım. Ona nasıl işkence ettiğimi söylemeliyim. Kalem tutacak kadar gücü yoktu. Kelimeleri bulamıyor, bulduğu kelimeleri de yanlış yazıyordu. Selim'i ben öldürdüm diye bütün gün homurdanıyordu. Kendimdeki büyük bayağılıkları ona da bulaştırdım. Zehirledim onu. Biraz kuvvet kazanınca Büyük Suçlular Ansiklopedisini okumaya başladı. L harfine kadar geldi. Kendinden büyük suçlu bulamadı. Sabahtan akşama kadar ağlayarak Selim'den af diliyordu. Artık inanmayacak bana diye inliyordu. Hep eskisiyle karıştıracak. Düşünmeye ve gerçeğe duyduğu susuzluğu anlatacak sözler bulmaya çalışıyordu. Düşünmediği için öfkeleniyordu. Her şey yalan olamaz diyordu. Bazı gerçekler vardır benim de bildiğim. İnekler dört ayaklıdır. Kuşlar havada uçar. İki kere iki dört eder. Ben de ineğin biriyim ve dört ayak üzerinde yürümeliyim. İki el kere iki ayak dört eder. Yataktan inip yerde emeklemeye çalışıyordu. Zorla yatağına taşıdılar. Bırakın beni diye direniyordu. Anlamıyorsunuz, gerçeği bulmaya çalışıyorum. Gerçek de benim gibi dört ayaklıdır. Felsefe kitapları okumayı denedi. Bir süre sonra iki kere ikinin dört olduğundan kuşkulanmaya başladığı için bıraktı. Kötülüğünün bulaşıcı olduğu düşüncesiyle kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Karısını, çocuklarını odadan kovuyordu. Her gün odayı dezenfekte ettiriyordu. Üzerine konan sinekler hastalığı yayabilirmiş. Bütün böceklerin ölmesi gerekiyormuş odada. Sonunda hiç konuşmamaya başladı. Sorulara bir cevap vermiyordu. Söylediği en masum sözde bile farkına varmadığı bir yalanın bulunmasından korkuyordu. Doktor bu doğruluk buhranının çok ileriye götürülmemesini tavsiye etti. Vücudun yalandan bu kadar temizlenmesi ileride başka karışıklıklara yol açabilirdi. Hastanın iyileşmesi halinde yalana direnci sıfıra inebilirdi. Böylece en küçük bir yalan bile öldürücü bir etki yapabilirdi. Bu sözlere sinirli kahkahalarla cevap veriyordu Metin. Doğrudur doktor bey, Selim de bu yüzden öldü. Doktor Selim'e acıdı. Hastalandığı zaman ona getirselerdi bir çaresine bakardı. Birdenbire öldü doktor bey, onu ben öldürdüm. Onu kurtaramazdınız, benden kurtulması imkansızdı. Yalan söylüyorsunuz. Yerinden fırladı. Doktoru kovaladı odanın dışına. Çocuk gibi seviniyordu. Sen hiç olmazsa doktorlardan kurtardım Selimciğim diyordu. Selim'le bir kere konuşmaya başladı mı sözlerinin arkası gelmiyordu. Ölmedin değil mi Selimciğim? Öldüğün de yalan değil mi? Benim yaşadığım da yalan değil mi? Her şey yalan, yalan, yalan, yalan. Davacı vekili Turgut Özben'in açıklaması dinlendi. Gereği düşünüldü. Sanığın bu durumda cezai ehliyeti olmaması ve elinden alınacak bir şeyi bulunmaması sebebiyle eski durumuna dönmesine izin verildi. Böylece Selim Işık dosyasının sanıklarından Metin Kutbay'ın hakkında takipsizlik kararı verilmekle birlikte diğer sanıklar hakkındaki dosyaların tekemmülüne ve duruşmaların ileri bir tarihe bırakılmasına karar verildi. Tanrı tutunamayanlardan rahmetini esirgemesin. Bat dünya bat. Sonunda Metin'e de acıyacak mıydık?